أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين محترم kardeşler سير dersinden bugün işleyeceğim konu Habeşistan'a Müslümanların hicret etmesi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde Ashab-ı Kiram'ın Habeşistan'a ilk defa hicret etmeleri konusu. Tabii bu konuya girmeden önce bu hicrete yani itekleyen sebep vardı. Özellikle Müslümanlar Mekke'de çok eziyet görmeleri, çok işkence görmeleri, çok baskı görmeleri ve dinlerini rahat yaşayamamaları. Ve takriben Mekke'nin dışına da daha İslam yayılmamıştı, çıkmamıştı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam birçok sebebi, inşallah gelecek birçok sebebi, sebebe binaen ashab-ı kiramına Habeşistan'a hicret etmelerini ne yapıyor? Emrediyor. Tabi hicrete girmeden önce hicreti önce bir inşallah tarif edelim, tanıyalım. Hicret iki türlüdür kardeşler. Maddi ve manevi hicret. Maddi ve manevi hicret diye ikiye ayırabiliriz hicreti. Maddi hicret, kişinin dinini daha iyi yaşayabilmesi için küfürden İslam'a veyahut da küfürden daha az küfre, masiyet diyarından masiyeti daha az olan diyara dinini yaşayabilmesi için fiili olarak, cismi olarak gitmesidir. Buna maddi hicret deniyor. İkincisi de manevi hicret vardır ki bu da kişinin küfrü, haramı, fıskı, fucuru, masiyeti Allah için terk etmesidir. Buna da hicret denir. Ve bir hadisinde Aleyhisselatü Vesselam bunu tekit ediyor. El hicretu men hecera ma nehallahu anhu. Allah'ın yasakladığını terk edene ne denir? Muhacir denir diyor. Vel muhaciru men hecera ma nehallahu anhu. Muhacir Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir diyor. Eğer kişi Allah'ın yasakladığı şeyleri terk etmiyorsa, bedenen hicret etse de ona muhacir denmez. Dolayısıyla Allah için hicret eden bir insan, masiyetleri de terk etmek zorunda, terk edecek. Ta ki maddi ve manevi Allah'ın katında muhacir olsun. Yoksa hicretin bir anlamı kalmaz, aynen ticaret için intikal eden, işte evlilik için intikal eden, veyahut da başka amaçlar uğruna intikal eden bir insan bir insandan farkı kalmaz. Müslümanın farkı olmalı, yani muhacirin farkı olmalı, dinen hicret etmeli, diniyle firar etmelidir. Evet, işte bu Mekke'de Müslümanlara çok eziyet edilince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ashabına dedi ki, Habeşistan vardır dedi, yani bilinen bir yerdi mıntıka, Habeşistan'da size zulüm olmayacaktır. Orada zulmetmeyen bir kral vardır. Oraya gidin, orada dininizi yaşayın diye Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Ashabına emrediyor. Ve erkeklerden 10 kişi, kadınlardan bir rivayette 4, bir rivayette 5 kişi ilk olarak Habeşistan'a ne yapıyorlar? Hicret ediyorlar. Tabi hicretin şöyle önemi vardır. Allah-u Teala bazı ayetlerinde hicreti bahsediyor, hicretin faziletinden bahsediyor. Bir de muhacir olan kimseye Allah-u Teala neler vaat edeceğini ne yapıyor? Bahsediyor. Çünkü şeytan biliyorsunuz hani hadiste geçtiği gibi Müslüman olacak olan birisinin diyor gelip yolunda oturur diyor. Sen diyor dinini mi terk edeceksin? Atalarının dinini mi terk edeceksin? Sürekli yaptığın bir şey, inancını sen nasıl bırakırsın? Diyor ona isyan eder ve Müslüman olur. Sonra hicret etmek isterse gelip hicret yolunda oturur diyor ki sen vatanını, yerini, aşiretini, akrabalarını mı terk edeceksin? Muhacirin durumu aynen bağlı bir at gibidir. Bağlı olan bir at hani bir ip mesafesi vardır. 3 metre, 5 metre, 10 metre mesela. Bundan daha fazla gidemez ya. Muhacirin de durumu böyledir. Ondan sonra diyor ona da isyan eder, ne yapar? Hicret eder. Sonra cihada niyetlendiği zaman diyor bu sefer şeytan bir daha yoluna oturur. Der ki sen yani öldürüleceksen öldürülünce malını taksim edecekler, hanımınla evlenecekler. İşte her şeyini kaybedeceksin. diyor, ona da ne yapar? İsyan eder ve Allah yolunda cihad eder. Ve hadis böyle devam ediyor. İşte şeytan da gelip Müslümana ne yapıyor? Korkular veriyor. Özellikle Allah için hicrete niyet ettiği zaman. Niyetinden başlıyor ve yolda, yani yola çıkana kadar ve hicret yerine varana kadar ve hicret yerinde de şeytan onu bırakmaz. Ta ölene kadar ona sürekli vesvese verir. Niçin çıktın? Ne işin var? Sen doğru mu yapıyorsun? Sen aileni kime terk ettin? Vatanını, her şeyini kime bıraktın? Bundan sonra ne olacak senin halin? Sonra sen gideceğin yerlerde rızık olarak ne, nasıl yaşayacaksın? Neyi biçeceksin? Ya orada düşman şöyle yaparsa, böyle ederse, ya orada ölürsen, ya yakalanırsan, ya şu olur, ya bu olur diye şeytan bir sürü vesvese verir. Allah-u Teala da bunun zıttına bizlere ne yapıyor? Bizlere moral veriyor, hicret edecek kişilere ve müjdeler veriyor. Bir ayet-i kerimede وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا. O Allah için hicret edenler diyor. Zulme uğradıktan sonra Allah için hicret edenler لَنُبَوَّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا. Muhakkak ki barınacakları yerlerde, yani onlara güzel barınaklar sağlayacağız. Allah için hicret ediyorsa gideceği yerleri güzel yapacağız. Güzel mekanları onlara sunacağız diyor. Bu bir tefsiri. İkinci tefsiri de gittikleri yerlerde onlara ihsanda bulunacağız, ikramda bulunacağız. İkisi de mümin için muazzam nedir? Nimettir. Birinci tefsire göre iki türlü tefsiri vardır. Birincisi, yani güzel olan yerleri ne yapacağız? Açacağız onlara diyor. O güzel yerlere hicret edecekler. İkinci tefsirde de gittikleri yerlerde Allah-u Teala onlara ikramda bulunacak. Ve gerçekten Allah yolunda hicret eden bir kimse bu iki şeyi de görüyor. Hem Allah-u Teala ona çok güzel mekanları, diyarları, beldeleri ne yapıyor? Ona nasip ediyor. Belki yurdunda yaşayamadığı, göremediği o güzellikleri hicret diyarında ne yapıyor? Yaşıyor. Ayrıyeten gitmiş olduğu yerlerde de Allah-u Teala ona çok ikramda bulunuyor. Hani başka bir ayette وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرَاغَمًا كَث۪يرًا وَسَعَى. Kim Allah yolunda hicret ederse hem hicret edeceği birçok diyar bulur hem de genişlik bulur diyor. Yani yeter ki Allah için niyetlensin. Allah'ım, ben dinimi yaşamak için, senin yolunda cihad etmek için, senin dinini yüceltmek için vatanımı terk ediyorum, ailemi terk ediyorum, her şeyimi terk ediyorum ve sana gidiyorum Allah'ım diye kişi hicrete niyetlensin, inanın ki ona birçok yerler ne olacaktır? Nasip olacaktır. Yeter ki dini için ne yapsın? Allah yolunda hicrete çıksın. Bir memleket olmadı mı öbür memleket. O olmadı mı başka bir memleket. O olmadı mı başka bir devlet. O devlet olmadı mı başka bir devlet. Nice mesela Allah yolunda hicret edenler var. Vatanlarına geri dönemiyorlar. Çünkü vatanlarında çok baskı var ve öldürülüyorlar, işkence görüyorlar, hapislere atılıyorlar. Sırf dini için ne yapıyor? Çıkıyor. Biliyor ki bir daha geri dönemeyecek. Mesela örneğin Türkistan'dan çıkanlar, genelde Özbekistan'dan çıkanlar, Mısır'dan vesaire Arap ülkelerinden, acem bazı ülkelerden, yani neredeyse Türkiye hariç, Türkiye'de de tabii bazı sıkıntılar var da, hemen hemen Türkiye'nin haricinde genelde çok ciddi sıkıntılar var Müslümanlar. Ve bazı Müslümanlar belki 20 sene, 30 sene, 40 sene cihat ve hicret mekanlarında yaşıyor ve oralarda vefat ediyor. Allah-u Teala ona, yani düşünün ki o kadar uzun yıllar hicret edebileceği, kalabileceği yerleri ne yapıyor? Nasip ediyor. Ve dikkat ettiyseniz hiçbir yerde şunu işitmedik. İşte falan bölgedeki muhacirler açlıktan öldüler. Kadınları öldü, çocukları öldü, kendileri falan yerde ölü olarak bulundu. İşte dağın başında, evlerde, çarşılarda işte ölü olarak bulundu. Yani açlıktan dolayı diye böyle bir haber şimdiye kadar Allah'ın hiç kimse işitmemiştir. Yani Allah-u Teala onları zayi etmez, bırakmaz. O yüzden yani hicret edecekleri çok yerler vardır. Bir de vesa'a diyor, onlara genişlik vardır diyor. Bu genişlik hem rızıkta genişlik, hem kuvvette genişlik, hem zekada genişlik. Yani her mekanda genişlik, dinde genişlik, yani güzel sıfatlarda her şeyde genişlik. İlimde genişlik, olgunlaşmada genişlik, aklınıza ne geliyorsa. Ve sa'a, sa'a kelimesi nekiredir. Nekire yani genişlik, genel anlamda genişlik. Artık her şeyin genişini siz düşünün. Dar olan var, yetmiyor. Ondan sonra onun genişi var, bol olan. Sana o genişliği verecektir. Gerçekten bunu da insan görüyor yani hicret ettiği zaman. İlminde genişlik görüyor, tecrübesinde görüyor, cesaretinde görüyor, imanında görüyor. Rahat hareket edeceği vatan yani toprak görüyor. İzzette böyle bir genişlik, her şeyde bir genişlik oluyor. Evet, başka bir... Evet, bu ayeti tamamlamadık. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenler لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً Dünya hayatında diyor, onlara güzel barınaklar vardır ya da onlara dünyada güzel ikramlar olacaktır. وَلَاَجْرُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُوا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ O müşrikler bilseler onları yani diyarlarından çıkaran ahirette Allah-u Teala bir de onlara daha büyük mükafat sağlamıştır. Yani müşrikler farkına varmadan Müslümanlara ne yapıyorlar? İyilikte bulunuyorlar. Onları daraltmakla onlar hicret etmelerine sebebiyet veriyorlar. Hicrette hem çok güzel şeyler buluyorlar hem de ahirette Allah-u Teala muhacir olan bir kimseye çok büyük ecirler hazırlamıştır. Bunu keşke müşrikler bile bilselerdi diyor. Bilmiyorlar. Onlar zannediyorlar ki iyilik yaptık, kurtulduk onlardan. Daralttık, çıktılar Türkiye'den, kurtulduk, gidip ölsünler. Ölsünler de şehit olacaklar bunlar. Farkına varmadan. Ve Allah'ın izniyle sonlarını getiriyor bu kafirler. Müslümanları böyle diyarlarından sürgün edenler, daraltanlar, Allah'ın izniyle bir gün o Müslümanlar fatih olarak inşallah döneceklerdir. Rabbim nasip edecektir yani. Başka ayette ya ibadiyellezine amenu ey iman eden kullarım diyor. İnne ardi vasi'a. Şüphesiz ki benim toprağım, benim arzım geniştir diyor. Dünya geniştir diyor. فَاِيَّا فَعْبُدُونَ Ve sadece bana ibadet edin. Yani tağutlar sizi daralttı. İbadetten alıkoydu. Sizi şirke zorluyorlar, küfre zorluyorlar. Sakın sakın Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Tağutlara itaat etmeyin. Putlara tapmayın. Şirk koşmayın. Sadece bana ibadet edin. Eğer sizi bu ibadetten alıkoyuyorlarsa, men ediyorlarsa o zaman benim arzım geniştir. Çıkın diyor. Benim arzım geniştir. Ve kişi eğer ki Allah yolunda hicreti seçmeyip de o zillete boyun eğiyorsa ne yapalım? İşte nereye gideceğiz şimdi diye şey yapıyorsa, kafirlere itaat ediyorsa kafirler ne yapacaklar? Onu şirke bulaştıracaklar. Küfre sokacaklar, haramlara sokacaklar, zulmedecekler ve ahirette de Allah'ın huzuruna gittiği zaman özür sahibi değilse Allah'ın azabından kurtulamaz. Abdullah bin Abbas diyor ben küçüktüm diyor. Annemle hicret edemedik diyor. Aciziyetimiz vardı. Mekke'den Medine'ye gidemediler. Aciz olanlar müstesna ama hicret etme imkanı olanlar vardı, hicret etmediler. Onlara ne yaptı müşrikler? Bedir'de savaşa çıkardılar. Müslümanlara karşı savaştırmak üzere. Müslümanı ne yapıyorlar? Müslümana karşı savaştırıyorlar. Ve o savaşta da ölenler oldu. Hatta bazı sahabeler dediler, eyvah dediler, kardeşlerimizi vurduk. Allah-u Teala onlar hakkında ayet indirdi. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِم۪ي اَنْفُسِهِمْ O nefislerine zulmeden kimseleri diyor melekler işte canlarını aldığı zaman nefislerine zulmettiler ve hicret etmediler. قَالُوا فِي مَا كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّ مُسْتَضَعْف۪ينَ فِي الْأَرْضِ İşte onlara tabi azap ederekten canlarını alırlar diyor, cehenneme sürüklenirler. Melekler onlara sorarlar sizin yani bu haliniz nedir, niçin siz cehenneme düçar oldunuz? Onlar derler ki biz yeryüzünde zayıf idik. قَالُوا كُنَّ مُسْتَضَعْف۪ينَ فِي الْأَرْضِ Ne yapalım? Yeryüzünde zayıftık. Tağutlar çok güçlüydü. Devletin sınırları vardı. Pasaport çıkarmışlardı. Yani sıkıntı vardı hicrette. Yani bir nevi dünyayı tercih etmişler. Gerçeği söylemiyorlar. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. Melekler onlara derler ki Allah'ın arzı geniş değil miydi? Oralarda hicret edebilirdiniz. Afganistan'a gidebilirdiniz. Olmadı. İşte Şam'a gidebilirdiniz. Olmadı. Irak'a gidebilirdiniz. Olmadı. Yemen'e gidebilirdiniz. Olmadı. Somali'ye gidebilirdiniz. Olmadı. Malezya. Yani artık Allah'ın arzı çok geniş. Yeter ki Allah için Müslüman ne yapsın? Dinini yaşamak için çıksın. Allah-u Teala ona muhakkak ki çok yerler açacaktır. أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٍ فَتُهَاجُرُ فِيهَا. Allah'ın arzı geniş değil miydi? Ve orada tabi özürleri olmadığı için özürleri yok. Bahaneleri yani kabul edilmeyecek ve onlar ne yapıyorlar? Azaba düçar oluyorlar. Bugün birisiyle konuşuyordum. Bana dedi ki işte ben 24 ay şey yaptım, askerlik yaptım diyor Şam'da. Askerliğe giderken diyor daha 18 yaşındayım diyor. 18 mi 19 mu yaşındayım diyor. Gittiğim yerde diyor bu Kuneytra taraflarında yani Şam'ın güney tarafında çok soğuk bir bölgeye beni vermişler diyor. Golan tepelerine doğru mu bir yerde çok soğuk olan bir bölgeye beni vermişler diyor. Bir gittim diyor yani bir arkadaşlarımızla diyor beraber gittik. Battaniye istiyoruz dediler ki battaniye yok. Nasıl yatacağız? Böyle yatacaksınız diyor. Doğru düz yemek yok, battaniye yok, kalacak, barınacak, ısınacak bir şey yok diyor. Öyle bir zillet var ki diyor. Zor bela diyor kendime iki battaniye buldum diyor. Ama titriyorum diyor soğuktan. Bazıları diyor battaniye bulamadı. Hatta bir tanesi diyor sabaha kalktığımız zaman uyandırdık diyor uyanmadı diyor. Sallıyoruz sallıyoruz meğer donmuş kalmış diyor. Ölmüş diyor soğuktan. Gelen para diyor bu devlet diyor paranın yüzde yani belki 90'ını ne yapıyor? Subaylar bu Alevi kafirleri işte yani devletin ileri gelenleri parayı yediği için askeriye doğru düz bir şey yiyecek içecek masraf bir şey yapılmıyor diyor. Doğru düz bir yiyecek yok diyor. Giyinecek bir şey yok diyor. Malzeme yok diyor. Ve kaç ay? 24 ay diyor. Şey yaptık diyor. Askerlik yaptık diyor. O esnada diyor bu sefer savaş oldu diyor. 73 savaşı oldu diyor. İsrail'le yapılacak yapılan savaşta bu sefer bizim askerliği uzattılar diyor. 36 ay diyor şey yaptık diyor. Savaş yaptım diyor. Askerlikte 36 ay durdum diyor ihtiyaten. Sonra bıraktılar diyor. Tam 2-3 ay bıraktılar. Sonra bir daha çektiler diyor. Bir daha aldılar beni. 2 sene 2 ay daha tuttular diyor beni. Diyor artık canım burnumda diyor. Zaten doğru düz yiyecek yok, bir şey yok. Bir de diyor bizim başımızda birisi vardı diyor. Oruç tutarken diyor bizleri şey yaptılar. Ayırdılar kimler oruçlu? El kaldırsın, el kaldırdık. Biz zannediyoruz ki hani oruçluyuz bize ikram edilecek. Belki hani bize iş yaptırılmayacak, güzel bir şeyler yedilecek. Oruçlar bu tarafa, oruçlular bu tarafa diyor ayırdılar. Ondan sonra oruçlara dediler ki şu yolu görüyor musunuz? Ta oraya kadar bütün buradaki kaldırım taşlarının hepsini dizeceksiniz. Bizi diyor böyle bir de sıcakta diyor Temmuz'un sıcağında diyor böyle bir işe şey yaptılar, verdiler diyor. Kaldırım taşlarını şey yapacağız, dizeceğiz diyor. Akşama kadar. Öbür oruç tutmayanlara da dediler ki gidin o gölgelik altında askeri ders yapılacak diyor. Rahat rahat oturacaklar. Gölgelikte biraz ders yapacaklar. Neyse diyor orada gittik çalıştık diyor. Tam akşam oldu diyor. İftarımızı açtık. Namaza durduk diyor. İmam olarak geçtim diyor. Öbür namaz kılanlar arkamda namaz kıldılar. Ondan sonra selam verdim diyor. Baktım diyor işte yüzbaşının postacısı dedi ki seni yüzbaşı istiyor. Yanına gittim, bu ne yapıyorsun diye bana sordu. Dedim ki ona işte bugün oruçluyduk, bize verilen işleri biz yaptık, orucumuzu açtık, şimdi namazımızı kılıyorduk. Hani ona şeyi de hatırlatmak için. İşte oruçluyduk, bizi çok çalıştırdınız. Ben biliyorum edepsiz herif, işte burada namaz yasaktır. Niçin burada namaz kılıyorsun falan deyince, nasıl yasaktır? Diyor ki burada yasaktır. Haşa burada Allah yok diyor. Allah memleketindedir diyor. Memleketine gittiğin zaman namaz mı kılıyorsun? Başka bir şey mi yapıyorsun? Yaparsın. Ama burada haşa Allah yok, peygamber yok diyor. Bundan sonra namaz kılmayacaksın diye diyor, talimat verdi diyor. Tabi ben onu dinlemedim. Yani böyle çileli, dayaklı, şu bu bir dinsiz böyle ne yapıyor? Başlarına geçirmişler. Bana anlatınca subhanallah dedim, yani insan hicret etmediği zaman, Allah yolunda cihat etmediği zaman bu zilletin sadece bir parçası. 6 belki 5-6 sene zillet hayatı yaşamış, tağut uğrunda savaşmış, çarpışmış, çileler çekmiş, ölse tağutun uğrunda ölecek ve neler neler çektirilmiş. Bu sadece bir parçası, da onun haricinde almış oldukları vergileri düşünün. Tağutlar vergiler alıyorlar, çocuklarını ne yapıyorlar, okullara mecburi tutuyorlar, işte orada ifsad etsinler, vergiler işte vesaire, yani o kadar çok şeyler koyuyorlar ki tağuti sistemler. Mesela PKK'nın işte şeyin olduğu yerde, peşmerge vesaire, duyduğum kadarıyla orada askerliği mecburi yapmışlar. Herkes askerliğe gidecek. Bir de kızları da alacaklar. Yani ihtiyaç var diye PYD'nin olduğu mıntıkalarda kızları da ne yapıyorlar? Her evden bir kız askerliğe alınacak. Ya itaat eder ya da itaat etmezse, isyan ederse kafasına vuracaklar. Zorla itaat ettirecekler. Hicret etmeyen bir insan, cihad etmeyen bir insan böyle zillet hayatını ne yapar? Katlanır, çocuğunu, kızını verir, namus gider, din gider, bir de kimin uğrunda? Komünizm uğrunda, faşizm uğrunda, dinsizlik uğrunda onu heba edecekler. İmamlara gidiyorlar, diyorlar ki işte siz bizi meşru göstereceksiniz, dua edeceksiniz bize. Yani bizim devletimizi meşru göstereceksiniz cemaate. Yoksa işte görevden alacağız, şunu yapacağız, bunu edeceğiz. Ya imam itaat edecek, dinini kaybedecek ya da Allah yolunda hicret edecek. O yüzden hicretin çok çok önemi var kardeşler. Yoksa hicret etmedi mi Müslümanları işte dinlerinden ne yapıyorlar? Soyutluyorlar. O yüzden Allah-u Teala فَاِيَّا فَعْبُدُونَ sakın sakın, hani benden başkasına ibadet etmeyin, bana ibadet edin, eğer ki ibadetinizde bir engel varsa o zaman Allah yolunda hicret edin. Kişi hicret etmezse Allah yolunda Allah katında ne der? Mesuldür. Evet, konumuza dönelim. Habeşistan'a ne yaptı? Aleyhisselatü Vesselam teşvik etti ashabını ve dedi ki Habeşistan'a hicret edin. Orada zulmetmeyen bir kral vardı dedi. Evet. Tabi gitme sebepleri çoktu yani sahabe-i kiramın. Birincisi bu belalardan, Mekke'deki belalardan kurtulmak için çıktılar. Sıkıntılardan, çünkü baskı var Müslümanlara ve insan bu belalarda belki dininden de ne yapabilir? Dönüş yapabilir. Bu beladan kurtulmak için. İkincisi iman gün be gün artıyordu, yayılıyordu Aleyhisselatü Vesselam döneminde. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam istedi ki Mekke'nin de dışına çıksın, başka bölgelerde de ne yapsın? İslam yayılsın. Bütün dünyaya yayılsın. Böyle hicretin de faydası vardır. Çünkü gidecek olan Müslümanlar hangi mıntıkaya gidiyorlarsa orada İslam'ın yayılmasına da sebebiyet verecekler. Üçüncüsü dinin korunması vardır. İnsan yaşadığı vatanda belki dinini koruyamaz, muhafaza edemez, bozulur. Ama hicret ettiği yerde Allah'ın izniyle dinini ne yapar? Korur. Özellikle de diyorlar, yani bazı siyerciler diyorlar ki Habeşistan'a gitmelerinin sebebi, en büyük sebebi İslam'ın daha başka bölgelerde yayılması içindi diyorlar. Hani asıl amaç zulümden kurtulmak değildi, asıl amaç İslam'ın daha fazla yayılmasıydı. Yoksa bu hicrette şeyler de olurdu diyor. Ammar mesela gibi, Bilal-i Habeşi gibi mesela, Habbab gibi, yani çok işkence görmüş o zayıflar vardı diyor. Bunlar yoktu hicrette. Hicrette kimler vardı? 10 kişi vardı erkeklerden. Hazreti Osman vardı. Osman bin Affan, Abdullah bin Avf, Zübeyr bin Avvam. Bunlar cennetle müjdelenmiş kimseler. Ebu Huzeyfe, Mus'ab bin Umeyr, Ebu Seleme, Osman bin Maz'un, Amr bin Rabia, Suheyl bin Bayda, Ebu Sebra. Adında bu sahabeler var. Ve 4 tane de kadın vardı. Rukayya, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı, Hazreti Osman'ın eşi. Sehle, Ummu Seleme, Leyla, bir de bir rivayete göre bir kadın daha varmış, Ummu Kelthum. diye bu önce yani 5 kadın ve hatta 4 kadın rivayetlerin değişikliğine göre bir de 10 erkek. Dikkat ederseniz bunlar hepsini bunlar köle olmayan kimseler. Kölelerden kimse yoktu. O yüzden bazı siyerciler diyorlar ki bu yani en büyük sebebi bu hicretin sebebi şeydi. Dinin oralarda yayılması. Çünkü oralarda baskı yok. Ehli kitap olan bir topluluk, zulüm yok. Hem sahabenin daha rahat din yaşamaları için bir mekan olacak artık. Yani bir mekan oldu mu Müslümanlara oralara artık hicret edecekler. Bunlar öncü olacaklar. Hem de İslam davası oralarda da yayılacak. Bütün dünyaya ne yapsın? Yayılsın. Çünkü Mekke'de akıbet ne olacak, ne bitecek daha belli değildi. Çünkü gün be gün durumlar zorlaşıyordu. Ve sahabe-i kiram tabi bir titizlikle sırriyet yani gizlilikle ne yaptılar? Toparlandılar ve yola çıktılar. Müşriklere yani şey yapmadan, göstermeden, bildirmeden onlar farkına varmadan yola çıktılar. Çünkü müşrikler engelleyeceklerdi. Böyle bir şey izin vermezlerdi. Çünkü biliyorlardı ki Müslümanlar eğer başka yere hicret ederlerse hem İslam oralarda yayılacak hem de güçlenirlerse onlar bize zarar verecekler. Bizim kervanlarımızı vururlar, bizim işte vatandaşlarımızı vururlar. Daha sonra güçlendikleri zaman bize karşı savaşmaya gelirler diye bunu biliyordu. O yüzden hicrete kesinlikle izin vermiyordu. Onlar da gizli bir şekilde ne yaptılar? Yola çıktılar, müşrikler farkına varmadılar. Bu da neyi gösteriyor? Sahabenin işlerini yaptıkları zaman nasıl bir hassasiyetle, emniyeti ele alarak, gizliliğe yani önem göstererek yola çıktıklarını gösteriyor. Tabi gemilere biniyorlar, arada deniz var. Kızıl Deniz ve karşı tarafı Afrika tarafındadır bu Habeşistan. O tarafa geçerken gemilere biniyorlar, gemi hareket edince müşrikler oraya varıyorlar. Tabi farkına varıp peşlerine düşüyorlar. Denizin yanına kadar geliyorlar ama bakıyorlar ki bunlar gemiye binmiş ve gemi hareket etmiş. Orada onlara yetişemiyorlar. Böylece kurtuluyorlar Mekke'den ve Habeşistan'a ne yapıyorlar? Hicret ediyorlar, varıyorlar. Tabii Habeşistan'a vardıktan sonra orada eman istiyorlar. Biz burada bizim peygamberimiz yani bizi buraya gönderdi. Biz burada yaşamak istiyoruz diye. Eman istiyorlar. Oranın da kralı zalim olmadığı için ehli kitap birisi Hristiyanlık dinine mensup Necaşi adında ve yani eski Hristiyan sahih olan Hristiyanlık dini üzerinde inancını şimdiki Hristiyanlar gibi bozmamış olan bir zat onun diyarında rahat bir şekilde kalıyorlar onlara hiç dokunmuyorlar. Ummu Seleme radıyallahu anha diyor orada çok rahat dinimizi yaşadık diyor. Allah'a ibadet ettik diyor. Hiçbir sıkıntı görmedik diyor. Yani çok diyarımız çok güzeldi diyor. Tabii onlar orada bir müddet kalınca Habeşistan'da tabii ister istemez özlem duyuyorlar. Özellikle de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan ayrılmışlar. O da ayrı bir özlem. Vahiden kesilmişler. Daha vahiy yeni yeni gelirken ne yaptılar? Kopup gittiler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan o güzel Müslümanlardan kopup gittiler. Artık Mekke Allah'ın yani teşrif ettiği bir belde tabii özlem duyuyorlar her yani muhacir olan kimsenin memleketine özlem duyduğu gibi. Çünkü herkes yaşamış olduğu yani doğduğu yaşadığı beldeleri ne yapar? Alıştığı için sever. Oralara özlem duyar sahabeler de özlem duyuyorlardı. Derken bir müddet sonra onlara haber geldi ve Mekke'de artık Müslümanlara baskı yapılmıyor. Müslümanlar rahat bir şekilde Kabe'nin yanına gidiyor, namaz kılıyor, ibadet ediyorlar. Onlara zulüm kalktı, baskı kalktı. Rahat yaşıyorlar diye haber gelince bu sefer toparlanıyorlar diyorlar en iyisi ne yapalım Mekke'ye geri dönelim diyorlar. Orada madem eğer ki dinimizi rahat yaşayacaksak Resulullah'ın yanında, Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında Kur'an'ın indiği bir beldede ne yapalım gidip yaşayalım diye ne yapıyorlar? Toparlanıyorlar ve Mekke'ye geliyorlar. Mekke'ye vardıktan sonra bakıyorlar ki bütün haberler yanlış çıkıyor. Onlara yanlış bir haber ulaşmış. Haberin aslı da şöyledir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tabii çok eziyet görünce o ve ashabı çok baskı görüyorlardı ve ibadetlerini, dinlerini açığa vuramıyorlardı. Çok baskı vardı. Ama Allahu Teala Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın amcasına imanı nasip etti. Ebu Talib'e Hamza radıyallahu anhu'ya Allahu Teala imanı nasip etti. Çok güçlü bir şahsiyetti. Cesur birisiydi ve Mekke'de korkulan bir insandı. Allahu Teala ona imanı nasip edince Müslümanlar güçlendiler. İster istemez ne oldu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e büyük bir destek ve Müslümanlara büyük bir destek çıkmış oldu. Hemen akabinde çok kısa bir müddet sonra da Allahu Teala Hazreti Ömer'e imanı nasip etti. Hazreti Ömer'in de çok büyük bir şahsiyeti vardı Mekke'de. Yani saygı duyulan, sevilen, kendisinden korkulan bir heybeti vardı. Bir gücü vardı, bir cesareti vardı. Ayrı bir şahsiyeti vardı Hazreti Ömer'in. Bu iki şahsiyetin çok büyük tesiri oldu. İkisinin İslam'a girmesiyle Müslümanlar güçlenmiş oldular. Ve eskiden Kabe'nin yanında kimse namaz kılamazken Hazreti Ömer'in Müslüman oluşundan sonra artık gidip açıktan namaz kılmaya başladılar. İbn Mesud radıyallahu anh diyor ki inne İslam'a Umar kana fethan. Hazreti Ömer'in İslam'ı diyor fetihti diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çok dua ediyordu. Allah'ım iki Ömer'den birine imanı nasip et, İslam'ı onlarla güçlendir. Yani ya Ebu Cehil, onun da asıl ismi Ömer'dir. Ya ona ya da Ömer İbnül Hattab. Çünkü ikisi de çok önemli şahsiyet. İkisinden birisi İslam'a girecek olsa çok büyük desteği olacak. Allah-u Teala tabi Hattaboğlu Hazreti Ömer'e ne yaptı? İmanı nasip etti. Ebu Cehil'e nasip etmedi. O yüzden Abdullah bin Mesud diyor, Hazreti Ömer'in İslam'ı fetihti diyor. Ve inne hicretehu kanet nasran, hicret ettiği zaman da diyor, onun hicreti zaferdi diyor. Ve inne imaratehu kanet rahmeten, halife olarak seçilmesi de diyor, bütün Müslümanlara rahmetti diyor. Gerçekten onun hilafeti 10 sene kadar takriben sürdü. Ve bu 10 senede yani dünyayı adaletle doldurdu. Müslümanlar çok ilerlediler, çok yerler fethedildi. Fitneler onun zamanında kesinlikle yol bulamıyordu yani. Müslümanlar Hazreti Ebubekir döneminde, Hazreti Ömer döneminde en güzel çağlarını yaşadılar. Hazreti Ömer'in vefatından sonra zaten her şey bozuldu, fitneler ortaya çıktı ve Müslümanlar parçalanmaya başladı. Diyor ki: "Velakad kunna nusalli inder Kabe'ti hatta aslama Umar." "Velakad kunna ma nusalli inder Kabe." Diyor biz Kabe'nin yanında namaz kılamıyorduk diyor ta Hazreti Ömer Müslüman olana kadar. Felemme esleme katale Kureyşen, Müslüman olunca diyor Kureyşlerle kavga etmeye başladı diyor. Hatta salla indel Kabe'ti, Kabe'nin yanında namaz kılana kadar ve sallayna ma'u, biz de onunla beraber kılmaya başladık. Biz de diyor bize de cesaret geldi artık. Biz de onunla beraber diyor Kabe'nin yanında namaz kılmaya başladık. Onun oğlu rivayet ediyor onun durumunu diyor. Abdullah bin Ömer yani diyor ki lemme esleme Umar, Hazreti Ömer Müslüman olunca diyor kâle eyyü Kureyş'in en kalulil hadis, yani Kureyş arasında en çok böyle sözü yayan, hemen duyduğu haberi yayan kimdir? Dediler ki kîle lehu Cemil ibn Ma'mar, Cemil bin Ma'mar adında kişidir. El-Cumahi. Diyor ki onun yanına gitti diyor, benim babam diyor. Ben de diyor arkasından gittim bakayım hani ne olup bitecek. Babam yanına vardı diyor. Ve ona geldiği zaman dedi ki ya Cemil dedi. İnni eslemtu ve dekaltu fi dini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Cemil ben Müslüman oldum. Ben Muhammed aleyhisselatü vesselamın dinine girdim. Diyor vallahi bu Cemil bin Ma'mar hiç onunla münakaşaya girmedi. Niçin Müslüman oldun, dinini terk etmedin? Hiç münakaşaya girmeden elbisesini topladı diyor, giyindi diyor, hemen çıktı diyor. Kabe'nin yanına gitti diyor. Ve mescidin kapısına dayandı diyor. Orada müşrikler Kabe'nin etrafında oturanlar var, işte oralarda bulunuyorlar. Bütün yüksek sesiyle diyor bağırdı ve dedi ki ya maşere Kureyş, ey Kureyş topluluğu. İşte biliyor musunuz? Hattab oğlu Ömer dininden çıktı. Sabah dininden çıktı diyor. Tabi Hazreti Ömer de arkasından gitmiş. Ondan sonra Hazreti Ömer de arkasından yüksek sesle sesleniyor. Kezebe diyor. Yalan söyledi diyor. وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ ben Müslüman oldum. Yani sabi olmadım. Eskiden hakaret ediyorlardı. Yani kendi müşriklerin dinlerinden çıkana sabi diyorlardı. Sabaha. Diyor ki ben sabi olmadım. Dinden çıkmadım. Ben bilakis Müslüman oldum diyor. وَشَهِدْتُ أَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Ben Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlikte bulundum. Deyince diyor tabii çok zorlarına gitti diyor ve ona saldırdılar diyor. O da onlara saldırdı diyor. Ve kavgaya tutuştular diyor. Ta güneş yükselene kadar diyor. Durağa gelene kadar kavga ettiler diyor. En son bitkin düştüler diyor. Hazreti Ömer diyor bitkin düştü diyor. Kafasında diyor başında duruyorlardı diyor. O kadar çok dövüştüler ki diyor hani bitkin düştüler. En son Hazreti Ömer onlara dedi ki اِفْعَلُوا مَا بَدَلَكُمْ İstediğinizi yapın dedi. فَاَحْلِفُ بِاللّٰهِ لَوْ اَنَّ كُنَّ 300 Vallahi Allah'a yemin olsun eğer ki biz 300 kişi olmuş olsaydık لَقَدْ تَرَكْنَاهَ لَكُمْ اَوْ تَرَكْتُمُوهَ لَنَا Bu Mekke'yi ya size terk edecektik ya da o Mekke'yi bize terk edecektiniz. Yani ya biz burada yaşayacağız ya siz. Ya biz yok olacağız ya siz olacaktınız. Hele bir 300 kişi olsaydık diye Hazreti Ömer diyor onlara böyle şey yaptı, tehdit etti diyor. Ondan sonra diyor artık bize karışamıyorlardı diyor. Kabe'nin yanında gidip ibadet edebiliyordu diyor. Hazreti Ömer'in İslam'a girişiyle. Tabii Hazreti Ömer düşünün bu kadar büyük tesiri vardı yani Mekke'de. Durumların değişmesine sebep olmuştu. İşte bu haberleri almışlar meğer bunu şey zannetmişler yani yanlış aktarılınca Mekke'de tamamıyla emniyet var diye tabi geri döndükleri zaman bakmışlar ki yine zulüm var, yine baskı var ve özellikle döndükten sonra aşiretleri bunlara çok kötü baskılar yapmaya başladılar. Siz kaçtığınızda gittiniz diye bunlara baskı yaptılar. Bu sefer ikinci bir sefer Aleyhisselatü Vesselam ashabına ne yaptı? Hicret etmeleri için talimat verdi. Bu sefer ikinci defa ne yaptılar? Hicret ettiler. Tabi hicret ederken de sayıları çoğaldı. Bu sefer 83 erkek oldu ve 18 kadın oldu. 83 kişi erkeklerden ve kadınlardan 15 kişi ne yaptılar? 18 kişi bu sefer ikinci defa hicret ettiler. Habeşistan'a gittiler tabi yine gizli hareket ettikleri için Kureyşler farkına varmadılar. Ama tabi Habeşistan'a vardıktan sonra İşin ciddiyetini anladı Kureyşler. Dediler ki eyvah bunlar gün be gün artık çoğalıyorlar, büyüyorlar. Neredeyse yani 100 kişiye yaklaşmışlar. Bir de bunların çocukları var. Yarın öbür gün bir de onlardan katılacak olanlar olacak. Buradan gidenler olacak. Derken büyük bir kuvvet olsa bunlarla biz başa çıkamayız. Bunları en iyisi ne yapalım? Geri çevirtelim diye bu sefer Kureyş'ten iki kişiyi gönderiyorlar. Abdullah bin İbn-i Ebi Rabia ve Amr ibn-i As radıyallahu anhu. Tabi o zaman müşrik birisiydi. Kureyş'in iki ileri geleni ne yaptılar? Dediler ki sizleri gönderelim. Gidin Müslümanları geri çevirin. Gidin Necaşi ile konuşun. Onları geri getirin. Ve onlara tabi şey yapıyorlar. Hediyeler hazırlıyorlar. En güzel deriler, en güzel böyle değerli taşlar ve yakut taşı vesaire atık böyle hediyeler çok yani kaliteli değerli hediyeler şey yapıyorlar, hazırlıyorlar ve onlara diyorlar ki gittiğiniz zaman önce papazlarını toplayın diyor. Oranın bölgenin papazlarını toplayın. Onlara güzel hediyelerini verin. Sonra deyin ki bunlar işte kavimlerine isyan etmiş. İşte anne babasından akrabalarından firar etmiş beyinsiz bir takım işte akılsız insanlar bunları geri yani çevireceğiz kavimleri daha iyi bilir bunların hallerini bunların yaramazlıklarını kötülüklerini onları tedip edecekler ve krala da bu yönde de ricada bulunun hatta mümkün olduk yani mümkünse de hiç konuşturtmadan onları Müslümanları konuşturtmadan yani onların geri çevrilmesi için ricada bulunun öyle yani aracı olsunlar. Önce onları ayırtıyorlar yani papazları ve gidiyorlar tabi Habeşistan'a varıyorlar. Önce papazları şey yapıyorlar yanlarına varıyorlar. Kureyş'in işte selamını götürüyorlar sonra hediyeleri takdim ediyorlar ve onlar da bu ricada bulunuyorlar. Onlar da tabii o güzel hediyeleri gördükten sonra hay hay diyorlar. Şey yaparız diyorlar. İstediğiniz gibi yaparız diyorlar. Sonra Necaşi'nin yanına gidiyorlar. Kureyş'in de selamını götürüyorlar. Ve ona da çok değerli hediyeler veriyorlar. Ve ona diyorlar ki bizim işte kavmimizden akılsız, sefih insanlar var. Haşa, ahmak insanlar var. Bunlar atalarına isyan ettiler, babalarına isyan ettiler. Sizin buraya gelmişler, çok değişik yeni bir din uydurmuşlar. Ne bizim dinimizdeler ne de sizin dininizdeler. Uyduruk bir din çıkarmışlar, isyan eden bir asi bir topluluk. Yani bunları biz geri almaya geldik. Senden rica ediyoruz, bunları bize geri çevir. Hemen tabii papazlar da devreye giriyor. Evet sultanım dedikleri gibidir. Bunlar böyle akılsız, sefih insanlar, genç topluluğu. Yani kavimleri bunları daha iyi bilir, en iyisi verelim. Ataları, babaları bunları tedip eder, edeplendirir diye. Devreye girince tabii Necaşi adil olan bir insan. Hemen böyle hediyelere kanıp, işte hemen yani karşı tarafı dinlemeden alın götürün diyecek bir şahsiyet değil. Orada öfkeleniyor, vallahi diyor, bunların sözünü işitmeden diyor, bunları teslim etmem diyor. Diğer kralları bırakaraktan bana gelmişler diyor, bütün toprakları bırakıp bana gelmişler. Misafir gelen bir insanı bu şekilde biz kovamayız diyor, çıkartamayız diyor. Onlara eman vermişiz diyor. Çağırın diyor, bir görelim diyor. İki tarafı da bir dinleyin. Yani kim haklı, kim haksız, neyin nesidir ona göre eğer ki gerçekten dedikleri gibiyse o zaman teslim ederim diyor. Tabi planları ister istemez yerle bir oluyor. Bu sefer çağırıyorlar Müslümanları. Diyorlar ki kral sizi çağırıyor. Tabi Müslümanlar endişe ediyorlar, eyvah diyorlar, acaba kral bizi teslim eder mi? Sonra bize soru sorduğu zaman dinimizle ilgili, kendi inancıyla ilgili ne olacak? Yani biz hakkı söylediğimiz zaman ne olacak? Kendi aralarında istişare ederken en son diyorlar ki vallahi neyse diyorlar, hak neyse beyan edelim. Dobra dobra her şeyi açık bir şekilde konuşalım. Ne yapacaksa yapsın. Teslim mi ediyor? Bizi öldürüyor mu? Çıkartıyor mu? Burada mı bırakıyor? Biz Allah'a tevekkül edeceğiz. Hak neyse bunu konuşacağız diye karar veriyorlar ve diyorlar ki aramızdan ey Cafer sen konuş diyorlar. Sen fasihsin, güzel konuşursun. Sen bizim başkanımız olarak, bizi temsil eden olarak sen konuş diyorlar. Tabi Necaşi'nin karşısına çıktıkları zaman tabi ona secde etmiyorlar, rükûa varmıyorlar. Tabi ister istemez onların dikkatini çekiyor yani. Hani nasıl bu insanlar, nasıl bir din? Tabi Necaşi bunlara soruyor. Yani siz necisiniz diyor, nasıl bir dine mensupsunuz, niçin geldiniz diyor. Kureyş sizi talep ediyor, niçin sizi talep ediyor? Durumunuzu bana anlatın diyor. Bu sefer Cafer bin Ebi Talib çok mükemmel olan sözünü ne yapıyor? Ona söylüyor. Ve diyor ki ey hükümdar, biz cahiliye karanlıkları içinde yüzen bir kavimdik. Cahiliyedeydik yani, İslam nedir, iman nedir bilmeyen cahil bir topluluktu diyor. Putlara tapar, ölü hayvan eti yer, günah işlerdik diyor. Akrabalarla ilişkiyi keser, komşulara kötü davranırdık. Aramızda güçlü olanlar zayıf olanları ezerdi diyor. Allah-u Teala bizlere aramızdan soyunu, doğruluğunu, güvenirliliğini ve iffetini bildiğimiz bir elçi gönderinceye kadar bu şekilde yaşamaya devam ettik. Allah'ın elçisi bizi Allah'ı birlemeye, ona ibadet etmeye, bizim ve atalarımızın onun dışında ibadet ettiğimiz putları ve taşları terk etmeye davet etti. Bize doğru söylemeyi, emaneti yerine getirmeyi, akrabaları ziyaret etmeyi, komşulara iyi davranmayı, haramlardan sakınmayı ve insanları öldürmemeyi emretti. Bize kötü ve günah fiiller işlemeyi, kötü söz söylemeyi, yetimlerin malını yemeyi, iffetli kadına iftira etmeyi yasakladı. Allah'a ibadet etmeyi ve ona herhangi bir şey ortak koşmamayı, namaz kılmayı, zekat vermeyi ve oruç tutmayı emretti. Onu tasdik ettik. Ona inandık ve Allah'tan getirdiği mesajlar doğrultusunda ona uyduk. Böylece sadece Allah'a ibadet ettik ve ona hiçbir şeyi ortak koşmadık. Bize haram kıldığını haram, helal kıldığını helal kabul ettik. Yüce Allah'a ibadetten ayrılıp eskisi gibi putlara tapmamız ve daha önce helal gördüğümüz kötülükleri helal görmemiz için kavmimiz bize düşmanlık yaptı. Bizi işkencelere maruz bıraktılar ve dinimizi terk etmemiz hususunda baskı yaptılar. Mekkeliler bize zulmedince ve baskılarını artırıp dinimizi yaşamamıza izin vermeyince senin memleketine geldik. Birçok hükümdar arasından seni seçtik ve sana komşu olmayı tercih ettik. Senin yanında zulme uğramayacağımızı umarak geldik ey hükümdar diye karşılık verince tabi çok etkili oluyor bu konuşma. Necaşi tabi bu konuşmayı işitince, papazlar da tabi işitince etkileniyorlar. Gerçekten çok fasih böyle özetle yani hani niçin gönderilmiş, İslam nedir, neyi yaşıyorlardı en güzel şekliyle ne yapıyor ona beyan ediyor. Ona beyan ettikten sonra peki diyor bu gelmiş size gelen bu dinden herhangi bir şey var mı diyor. Bir mesaj var mı? Hani sizin dediğinize göre Allah'tan vahiy geliyor. Peki bu vahiyden bir şey var mı bana dinletin deyince Cafer evet diyor ezberimde var diyor. Ve tutuyor ona Meryem suresinden bir müddet okumaya başlıyor. Estaizu billah kaf ha ya ayn sat diye oradan başlıyor Meryem suresinden. Ayetleri okumaya başlıyor. Tabi bu ayetler okununca çok etkileniyor. Ve Necaşi ağlamaya başlıyor. Onun yanındaki, etrafındaki o papazlar da ağlıyorlar. Etkileniyorlar yani Allah'ın bu Kur'an'ı karşısında. Çünkü özellikle de bu Meryem suresi Hazreti Meryem'i anlatıyor. Hazreti Meryem'in işte nasıl hani Allah için vakfedildiğini sonra ona verilmiş olan Hazreti İsa'dan bahsediyor. Zekeriya Aleyhisselam'dan bahsediyor. Özellikle yani Hristiyanları çok ilgilendiren konulardan bahsediyor. O yüzden Necaşi'yi çok etkiliyor. Çünkü gerçekten Necaşi samimi birisiydi. Yani fıtratı bozulmamış. Samimi bir Hristiyandı. Tabii onu da işittikten sonra vallahi diyor sizin dininiz ile bizim dinimiz aynı lambadan çıkan iki nur gibidir diyor. Yani kaynakları bir olan iki nur gibidir diyor. Pek bir fark görmüyorum diyor. Bizim inancımızla sizin inancınız arasında diyor. Ve vallahi diyor ebediyen sizi teslim etmeyeceğim diyor. Hadi çekin gidin diyor Kureyşlere. Yani Abdullah bin Ebi Rabia'ya ve Amr bin As'a. Vallahi onları teslim etmeyeceğim diyor. Tabi Müslümanlar seviniyorlar, geri dönüyorlar. Bu sefer Abdullah bin Ebi Amr, Ebi Rabia ve Amr bin As döndükten sonra yani kaldıkları yere diyorlar ki ya ne olacak işte biz başaramadık. Amr ibn al-As diyor benim bir başka bir planım var diyor. Çok uyanık bir şahsiyetti. Ben bu sefer ikinci başka bir taktik uygulayacağım diyor. Tabi Abdullah bin Ebi Rabia diyor ki bırak diyor ya bunların bak aşiretleri çok şeydir diyor. Gaddardır, serttirler yani bunlara hani geri çevirsek işkence yapacaklar. Şu boş ver tamam zaten vermedi. Geri dönelim. Yok yok diyor. Vallahi diyor yarın şey yapalım. Bir daha gidelim. Bir de ona diyelim ki senin dinin hakkında, Hazreti İsa hakkında sen sözlerini hiç işitiyor musun? Onlar farklı şey söylüyorlar. Sizin gibi söylemiyorlar. Diye gidip söyleyeceğim diyor. Ve ertesi gün olunca Necaşi'nin yanına bir daha çıkıyorlar. Ve diyorlar ki ya işte kral diyorlar sen Hazreti İsa hakkında sormadın diyor. Hele bir de onlardan duysan onlar inkar ediyorlar sizin inancınızı. İşte sizi böyle yanlış görüyorlar vesaire böyle şey yapıyor, dolduruşa getiriyor. Necaşi de bu sefer onları bir daha çağırıyor. Gelin diyor. Ve bana söyleyin diyor açıkça diyor Hazreti İsa hakkında sizin inancınız nedir diyor. Kabul ediyor musunuz? İnanıyor musunuz? Nasıl inanıyorsunuz? Bu sefer kendi aralarında istişare diyorlar ve diyorlar ki neyse aynen anlatacağız. Ve diyorlar ki biz sana Allah ve Resulünün sözünü söyleyeceğiz. Biz kendi nefsimizden söylemeyeceğiz. Vasfetmeyeceğiz. Kur'an'da nasıl geldiyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize nasıl tanıttıysa biz de sana tanıtacağız. O da ne? Hazreti İsa Allah'ın kulu ve Resulüdür. Allah'ın işte Meryem validemize üfürdüğü bir ruhtur. Allah-u Teala o ruh ile onu şey yapmıştır, canlandırmıştır. Babasız olarak hani dünyaya gelmiştir. Ve o bir beşerdir yani ilah değildir. Allah'ın kulu ve Resulüdür. Deyince Necaşi de diyor ki vallahi ben de buna iman ediyorum. Ben de bu şekilde biliyorum diyor. Tabii papazlar biraz şey yapıyorlar, öfkeleniyorlar. kendi aralarında mırıldanmaya başlıyorlar. Onlara kızıyor Necaşi, vallahi diyor mırıldansanız da, kendi aranızda konuşsanız da, konuşmasanız da ben bu şekilde itikad ediyorum, hakikat böyledir ve kesinlikle diyor ben bu güzel insanları koruyacağım diyor, teslim etmeyeceğim ve hediyelerini geri verin diyor, istemiyorum, geri verin, çekip gitsinler diyor bunlar. Ondan sonra ne yapıyorlar? Hediyelerini geri veriyorlar ve zelil bir şekilde bu iki elçi geri dönüp Mekke'ye ulaşıyorlar ve diyorlar ki biz Müslümanları alamadık, artık onlar büyük bir korunma altındalar. Evet, orada kalıyorlar ve rahat bir şekilde dinlerini yaşıyorlar. Bu kadarla inşallah iktifa edelim.